Cemil Çiçek'le konuşalım istiyoruz.
Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey bunu sormak için. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Emre. Hakan Şükür de telefon attığımızda.
Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı.
Esat Canan şu anda telefon attığımızda.
Mirgül Koyman'ı rica edeceğim.
Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
İyi akşamlar, saat 17.30. Bugün 24 Şubat 2016. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraber olacağız. Gerçekten bugün de önemli açıklamalar ve tartışma yaratacak bir takım polemikler vardı. Bunlara ilişkin değerlendirmeleri birlikte yapacağız ama herhalde ilk konuşmamız gereken mesele Cerattepe meselesi. Çünkü bir bütün olarak Artvin, Cerattepe'deki maden çalışmalarına karşı çıkmış, günlerce bu protestolarını da sürdürmüştü. Hem de polisin, jandarmanın ağır müdahalesine rağmen. İşte bugün o mücadelenin sonucunu aldı diyebiliriz. Bir miktar da olsa. Zaman kazandı diyebiliriz elbette. Cerattepe'liler, Artvinliler Ankara'ya geldiler ve Başbakan Davutoğlu ile görüştüler. O görüşmeden Cerattepe'deki maden meselesinin mahkeme karar verinceye kadar askıya alınması kararı çıktı. Bakacağız. Başbakan Davutoğlu'yla görüşmelerde ne gündeme geldi? Hangi konular tartışıldı ve mahkeme kararı öncesi ve sonrası neler olması planlanıyor? Bütün bunları o görüşmeye katılan isimlerle konuşacağız. Yani gündemimizde manşetimiz Cerattepe olacak. Elbette Cerattepe'yi konuşacağız ama onun dışında önemli gerilimler var. Ankara'daki patlamaya ilişkin soruşturma derinleşiyor ve soruşturma derinleştikçe başka bir takım detaylar ortaya çıkıyor. O detayları değerlendireceğiz ama şimdi daha çok İstanbul konuşuluyor. İstanbul için emniyet birimlerine yapılan uyarı. Hatta bazı noktalar belirtilerek yapılan uyarı. O uyarılar ne manaya geliyor? Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya İstanbul? Bunları konuşacağız uzmanlarıyla. Daha önce Cizre'de yaşanmıştı. Cizre'de bir bodrum katında siviller olduğu iddia edilmişti ve sivillere ulaşılması için de bir ciddi trafik meydana gelmişti Ankara'da HDP'lilerle İçişleri Bakanlığı arasında. Şimdi bir benzeri Sur'da var. Sur'da da içeride sivillerin kaldığına ilişkin iddialar var. O sivillerin sağ salim tahliyesi için de araya giren bir takım gruplar ve bir takım sivil toplum örgütleri var. İşte bugün Diyarbakır'da, Sur'da o sivil toplum örgütlerinin temsilcileri vali yardımcısıyla konuştular ve tahliye için bir formül bulmaya çalıştılar. O sivil toplum örgütlerinin temsilcileri canlı yayın konumuz olacak. Türkiye'de IŞİD yapılanmasına yönelik ilk dava başladı. Dün bir, bugün ikinci duruşması vardı. İkinci duruşmada da enteresan bir takım diyaloglar mahkeme heyetiyle sanıklar arasında. Bu dava ne manaya geliyor? Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesinde hangi noktaya koymak lazım? Bize uzman anlatacak. Türkiye'de çalışma hayatını kökünden etkileyecek bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyondan geçti. Esnek çalışma düzeni. Buna ilişkin sendikaların çok ciddi itirazları var ama hükümet kararlı görünüyor. Komisyondan geçti, genel kurul gündemine taşınıyor. Peki çalışma dünyasını bu yeni düzen nasıl etkileyecek? Uzman anlatacak. Hayko Bağdat deyince hepiniz yazdığı yazılardan, televizyon programlarından tanırsınız gazeteci arkadaşımız. İşte Hayko Bağdat farklı bir alana el attı. Bir tek kişilik bir stand-up gösterisi hazırladı ve gösterisi de başlıyor. Hayko bu işe niye el attı? Canlı yayında kendisi anlatacak. Söylediğimiz gibi gerçekten önemli. Başka bir takım başlıklarımız da var elbette. Kayseri'yi de aktaracağız size mesela. Kayseri'de 18 yaşında öğretmeninin tecavüzüne uğrayıp hayatına son veren Cansel'in öyküsünü de anlatacağız. Aynı zamanda Suriye'deki gelişmeleri, dünyanın Suriye'deki gelişmelere bakışını ve peş peşe gelen açıklamaları, son olarak da Suudi Arabistan kralıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesini, Ankara'yı şaşırtan telefon görüşmesini aktaracağız. Yani hemen her şey olacak. Şimdi arkanıza yaslanın lütfen ve bizi dinleyin. 1,5 saat boyunca beraberiz. Bizi hem radyodan dinleyebilirsiniz 106.4 İstanbul ve Kocaeli'nde. Aynı zamanda bir de bunu izle.com adresinden de görüntülü olarak takip edebilirsiniz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Artvinlileri biliyorsunuz artık. Cerattepe meselesiyle yatıp Cerattepe meselesiyle kalkıyorlar. Orada maden olsun istemiyorlar. Bunun Artvin'in bitişi manasına geleceğini söylüyorlar. Hem de bugün değil, 20 yıldır söylüyorlar. Çünkü 20 yıldır orada bir bakır madeni, altın madeni yapılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Ancak hepsine mahkeme kararlarıyla birlikte karşı çıkan bir Artvinli grup var. Artvinliler aslında bir bütün olarak da buna karşı çıkıyorlar. Son dönemde de öyle oldu. Cengiz İnşaat'tan, Cengiz İnşaat'ın madenle ilgili girişimleri oldu. Ve o girişimler çerçevesinde açılan davalar. Davalarla ilgili olarak da süreç başladı. Ama o süreç bitmeden Cengiz İnşaat iş makinalarını Artvin'e getirdi. Ve maden alanına götürmeye çalıştı. Maden alanına götürmeye çalışırken de Artvinliler buna karşı çıktılar. Günlerdir Artvin'de bunun mücadelesi sürüyor. En sonunda polis ve jandarmanın da müdahalesiyle o iş makineleri Artvin'de maden bölgesine Cerablus'ta götürüldü. Götürüldü ama aynı zamanda Artvinliler hem vali için suç duyurusunda bulundular hem de Ankara'da başbakandan randevu talep ettiler. İşte o randevu farklı bir noktaya taşıdı krizi. Başbakan Davutoğlu, Artvin'de madene karşı çıkan sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı uzun sürdü. Toplantıda neden madene karşı çıktıklarını anlattılar sivil toplum kuruluşları. Ve sonrasında da Başbakan Davutoğlu konuştu. İşte o toplantı devam ederken Artvin Belediyesi'nden, sosyal medya hesabından Artvin Belediyesi'nin bir mesaj yayınlandı. Mesaj şöyleydi. Başbakanımızdan sevindirici haber. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan Artvin halkına sevindirici haber. Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu maden şirketinin Artvin Cerattepe'deki çalışmalarını hukuki süreç bitene kadar durdurdu. Artvin heyetiyle yaklaşık 2 saat süren toplantıda Artvin'le ilgili bilgiler Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na aktarıldı ve şu anda Çankaya Köşkü'nde Sayın Bakanlarla toplantı devam ediyor. Evet, heyette bulunan belediye başkanının sosyal medya hesabından yaptığı duyuru buydu. Sonrasında tabii ortalık hareketlendi. Günlerdir bu haber bekleniyordu. Aslında Artvinliler de bırakın şu mahkeme bir karar versin. ÇED raporuna ilişkin bizim bir İptal talebimiz var, o iptal talebimize bir sonuç verilsin diyorlardı. İşte ona kulak veren bir başbakan oldu. Başbakan Davutoğlu bu sözü verdikten sonra da açılışlar için Konya'ya gitti. Konya'da konuştu. Konya'daki açıklamalarında da o toplantıda geçen bir takım ifadeler vardı.
Artvin'in siyaset, akademi ve sivil toplum dünyasından gelen arkadaşlarımızın kaygı ve endişelerini dinledim. Onlara hükümetimiz adına bazı teminatlar da verdim onlara ve Artvinlilere. Cerattepe'deki maden işletmesi mahkeme kararı sonuçlarına kadar çalışmalarını durduracak. Herkes hukuk devletinin gereği olarak mahkeme kararına saygı duyacak. Aynı şekilde izinsiz gösterilerden kaçınılarak şu ana kadar Artvin'de bu anlamda yapılan bazı istismarların da önüne geçilecek. Biz bu kadar şeffaf ve açık bir şekilde davranırken bu konunun istismar edilmesine asla izin vermeyiz.
İki taraflı bir uyarı. Ben garanti verdim. Mahkeme karar verinceye kadar madenle ilgili işlem yapılmayacak diyor. Yani ağaç kesilmeyecek Cerattepe'de. Peki onun yanında ne olacak? Orada kamu düzenine ilişkin de bir sorun olmayacak. Buna da müdahale ederiz diyor. Bunu söylemesi de normal. Ama bir diyalog yolu açıldığı zaman elde edilebilecek sonucu göstermesi açısından da önemli. Önemli de şimdi bir tarafta Cengiz İnşaat var. Cengiz İnşaat, Mehmet Cengiz, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir iş adamı ve orada valinin de desteğiyle, polisi, jandarmasıyla halkı karşısına almasına rağmen maden konusunda ısrarını ortaya koydu. Yani bu bir anlamda Cumhurbaşkanı'nda ısrarı olarak görülebilir. Şimdi Davutoğlu mahkeme kararı belli oluncaya kadar bu meseleyi durdurdum dedi. Peki bu Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir sıkıntı yaratır mı? Bana göre yaratır. Yaratacağında işaretleri var. işaret Cemil Barlas'tan geldi. Canan Barlas ve Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas ve yaptığı yorumlarla Erdoğan'ın en yakınında olduğunu ispat etmeye çalışan gazeteci mi diyelim, yorumcu mu diyelim, bir isim Cemil Barlas. A Haber'de programlara da dahil oluyor. Ve Cemil Barlas'ın yorumu şu oldu, inanamayacaksınız ama. Demek ki diyor Cemil Barlas, kuru gürültü ve yaygarayla devlete geri adım attırılabiliyormuş. Artvin'de bu oldu. Tekrar ediyorum. Demek ki diyor, kuru gürültü ve yaygarayla devlete geri adım attırılabiliyormuş. Artvin'de bu oldu. Bazı grupların Davutoğlu'nun aldığı bu karar sonrasında benzer bir düşünceye kapıldıkları ve benzer düşünceleri aslında saklamayıp kendi içlerinde sosyal medyada da paylaştıkları görüldü. Bu da önümüzdeki süreçte, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tip konularda nasıl davrandığını biliyoruz. Davutoğlu farklı bir üslup kullandı. Diyalog yolunu seçti. Başvurularını, randevu başvurularını kabul etti. Artvinlileri dinledi. Kaygılarını dinledi. Bir bölümünü anladı. En azından mahkeme karar verinceye kadar bu sürecin durdurulması kararını da kendisi verdi. Ama öyle görünüyor ki oradaki Artvinlilerin itirazlarını kuru gürültü olarak gören bir takım Erdoğan'a yakın isimler Davutoğlu'na yönelik de eleştirilerini hızlandıracaklar, arttıracaklar. Öyle bir görüntü var. Cemil Barlas'ın açıklamasından, sosyal medyadaki mesajından bunu anlıyoruz. Şöyle diyor Cemil Barlas, demek ki kuru gürültü ve yaygarayla devlete geri adım attırılabiliyormuş. Artvin'de bu oldu. Barlas ne söylerse söylesin, Cerattepe'deki bu meselenin bu noktaya taşınmış olması önemli. Hükümetle, yönetimle, yöneticilerle, halkın ve o yöredeki insanın bir araya gelmiş olması, konuşabilmesi ve dertlerini birbirlerine anlatabilmesi ve bir ara çözüm, ara formül üretilebilmesi önemli. Önümüzdeki süreçte tabii bakacağız. Acaba mahkeme ne karar verecek bu ÇED raporuyla ilgili? Mahkemenin vereceği karar sonrasında Artvinlilerin tepkisi ne olacak, hükümetin tepkisi ne olacak ve maden söz verildiği gibi kapalı galeri sistemiyle mi yürüyecek yoksa farklı noktalara mı ilerleyecek? Bu konuda da garantiler verdi Davutoğlu ama herkesin herhalde önümüzdeki süreçte gözü kulağı Artvin'de olacak, Artvin'deki gelişmelerde.
Bağdat dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz, silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besticiyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Başbakanlığa görüşmeye katılan Bedrettin Kalın'la bir bağlantı kurmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Kurduğu zaman Artvin meselesine tekrar döneceğiz. Döneceğiz çünkü Artvin meselesi önemli. Orada bir takım başka gelişmeler de var. Polislerin bu sert müdahalesi sonrasında ev sahiplerinin kiracı polislere yönelik bir tavrı da var. Evimi boşaltın diyen ev sahipleri var. Yani basit bir mesele değil, Ankara'dan görüldüğü gibi değil. Kuru bir gürültü de değil Cemil Barlas'ın söylediği gibi. Farklı bir durum var. Eve farklı duruma uygun hareket eden bir hükümet başkanı görüyoruz. Davutoğlu açısından söylüyorum. Bakalım o süreç nereye doğru yürüyecek? Eğer mümkün olursa telefon bağlantısıyla toplantının detaylarına da bakacağız. Şimdi geçelim Ankara'ya. Çünkü bir taraftan Artvin meselesi konuşulurken bir taraftan da Ankara'daki patlama ve patlama sonrasındaki soruşturmalar değerlendiriliyordu. Ona ilişkin araştırmalar vardı. Bu araştırmalardan çıkan, ortaya çıkan sonuçlar artık çok rahat bir biçimde konuşulabiliyor. Çünkü savcılık yayın yasağını kaldırdı. Savcılık yayın yasağını kaldırınca da detaylar artık haberlerde yer almaya başladı. Biz olayın nasıl olduğunu aslında olayın içindeki bir isimden, soruşturma sırasında yakalanan bir isimden bugün çok daha net bir biçimde anladık. O isme Hürriyet Gazetesi, o ismin ifadesine Hürriyet Gazetesi ulaşmış. Müzik Kubbettin Onur. Kubbettin Onur ifadesinde iki saldırganın patlamanın yaşandığı Merasim Sokak'ta iki kez keşif yaptıklarını anlatıyor. Savcılıkta susma hakkını kullanıyor. Onur emniyette 8 sayfa ifade veriyor. O ifadede şöyle noktalar var. Akşam hava karardıktan sonra Ahmet ve Barış Honda bir araçla geldiler. İki farklı isimden bahsediyor. Arabanın bagajında iki tane 20 kilogramlık kavurma tenekesi ve 2-3 tane de poşet vardı. Poşetleri ve tenekeleri bıraktılar. Birisi gelecek o bilir dediler ve ayrıldılar. O sırada Ali, Abdülbaki Somer'in kod ismiymiş Ali. Ali Sencar diye biliyoruz zaten. Hükümet de ilk olarak öyle açıklamıştı. Şantiyedeydi. Birbirlerini gördüler ama hiç konuşmadılar diyor Onur. 3-5 gün sonra yine Ahmet ve Barış aynı arabayla gelmişler. 4-5 parça poşet ve 2 büyük tüp getirmişler. O sırada Ali dışarıda odun kırıyordu. Onu yine gördüler, yine konuşmadılar. Ertesi sabah Ali bana malzemelerin kendisi için geldiğini, kendisini de zanlılardan İshak Öztopçu'nun gönderdiğini söyledi diyor. Ertesi gün malzemelerle uğraşmaya başladı. Arabaya götürüp bir şeyler yapıyordu. O akşam tabancayı yanında yattığımız yere getirdi. Nedir diye sordum. Yatağımın altında duracak dedi. Ertesi gün yine sordum. Bana 15-20 gün kalıp yurt dışına gidecek birisini söylemişlerdi. Oysa sen geldin, bir sürü malzeme, tabanca göndermişler. Sen ne yapacaksın anlat dedim diyor Onur. O da bana hiçbir şeye karışma, bilme dedi. Bir gün sonra beni hiç gezdirmiyorsun dedi. Kızılay'a gittik. Birkaç defa Kızılay'a gidiyorlar bunlar ki ifadeyi veren isim hiçbir şeyden haberi olmadığını söylüyor. Birkaç defa Kızılay'a gidiyorlar. Hava kuvvetlerinin önünde, Merasim Sokak'ta insanlarla konuşuyorlar. Servislerin nereden kalktığını soruyorlar. Arabayla tur atıyorlar orada. Sonrasındaysa olay günü tek başına gidiyor Abdülbaki Somer ve kendisini patlatıyor. Bu ifadeyi veren isimse o patlatmadan birkaç saat önce yola çıkıyor. Isparta'ya gidecektim, son anda değiştirdim, Diyarbakır'a doğru diyor. Yolda öğrendim patlattığını, o olduğunu anladım diyor. Ve olayla ilişkisi olmadığı iddia ediyor. Elbette polisleri inandıramamış ve sonrasında tutuklanmış. Burada önemli olan unsur şu: birkaç defa Merasim Sokağı gidiliyor. Birkaç defa oradaki insanlarla konuşuluyor. Keşifler yapılıyor. Günlerce araba bomba düzeneye hazırlanıyor. Arabaya bomba malzemeleri geliyor. Ama o süreçte hiçbir şekilde fark edilmiyor. Üstelik emniyetin ve MIT'in iki farklı istihbaratı, o istihbarata ilişkin emniyete yönelik uyarıları olmasına rağmen. Şimdi işin bu kısmı Ankara'ya ilişkindi. İstanbul'a ilişkin de korkutan bir haber bugün internet sitelerine düştü ve sonrasında da çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Çünkü İstanbul'la ilgili de bir güvenlik alarmı var. Aslında belgenin aslı da bir görüntü olarak internet sitelerinde yer alıyor. O belgede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün gönderdiği bir yazı bu belge. Bazı toplu taşıma duraklarına saldırı olabileceği belirtiliyor yazıda. Ve bu nedenle önlemlerin arttırılması isteniyor. Yazıda olası saldırıların yapılabileceği metro, metrobüs ve Marmaray durak isimleri de yer alıyor. 22 Şubat 2016 tarihli bu yazı. Birçok metro, metrobüs ve tramvay duraklarının isimleri de yer alıyor. İsimleri şimdi konuşup söylemeyelim. Çünkü İsimleri söylersek başka bir sıkıntı da ortaya çıkabilir. Gerçekten korkutucu bir tablo var orada da. İstanbul Emniyetinden önlem alınsın diye gönderilen yazıda. Şimdi bu işin biraz detaylarını konuşalım isteriz. Ercan Gün şu anda telefon attığımızda Fox TV'den. Merhabalar Ercan Gün.
Merhaba Yavuz. İyi çalışmalar diliyorum.
Teşekkürler. Ya ben şimdi yazıya baktım. 22 Şubat tarihli bir yazı. Eminim siz de Fox Haber'de bunu konu edeceksinizdir. Korktum doğrusu. 10 duraktan ve 2 ilçe adından bahsediliyor ve çok önemli duraklar. Yani ne kadar ciddiye alınacak bu mesele?
Şimdi sevgili Yavuz, biz artık tırnak içinde söylüyorum, terörle yaşamaya mecbur olan bir ülkeyiz. Bu anlamda bu tip ihbarların %100 doğru olduğunu düşünmek doğru olmaz. Yani biz buralara bomba patlayacak diye buralara gitmemek diye bir şey olamaz.
Çünkü hep kullandığımız duraklar sonuçta. Çocuklarımızın evet, kullandığı duraklar.
Yapılması gereken şey şu: gerçekten somut bir bilgi. Bu bir istihbari bilgi. Yani bu istihbari bilgi sonuçta böyle kağıda dökülüyor. Evet. Bu kağıda dökülünce ona göre tedbir alınıyor. Yani çok sistematik bir şeyden bahsediyoruz. Yani elimizdeki bir tane ihbar bir şey ifade etmiyor gerçeği söylemek için. Yani eğer elinizde insan kaynaklı bir istihbarat yok ise veya teknik anlamda bir istihbarat yok ise yapılan bunlar teknik çalışmalar. Yani şu anlama gelmiyor. Yani,
zaten teyide yani, muhtaç diyor değil mi Ercan?
Evet,
teyide muhtaç diyor.
Yani biz bunun gibi çok yazı daha görebiliriz. Daha önce de gördük. Esasında sıkıntı biraz o. Bunların sınıflandırılması diye bir kavram var. Yani Türkiye bunları sınıflandırmadığı sürece bu istihbaratları sürekli vatandaşın eline veya şöyle böyle basına yansıyan bilgilerden yanlış yönlendirilmiş olabiliriz. Bir şey daha, terörün en büyük amacı halkı korkutmak. Bizim halkı korkutmak gibi bir durumumuzun olmaması gerekiyor.
Doğru.
Ama valiliğin şu tedbiri alması şart. Eğer somut bir bilgi varsa, işte X araba şurada, şu saatte, şu olabilir diye burada ise tedbir almak zorundayız. Önce fiziki tedbir alınacak, sonra psikolojik tedbir alınacak. Psikolojik tedbir ne demek? Vatandaşa bu zamanda şurada bulunmaması gerektiği yönünde bazı bilgiler aktarılabilir. O da böyle çok üslubuyla
çok
aktarılabilir.
Net bir basını şey istihbarata sahipse değil mi?
Ama yani bu hiçbir zaman Türkiye'de olmadı. Onu gerçek söylemekse ben daha önce bu kadar net bilgi hiç görmedim. Ya burada işte yani kötü bir örnek ama İsrail örneği çok önemli. Çünkü İsrail sürekli bu tip patlamalarla veya eylemlerle karşı karşıya geliyor. Oradaki somut bilgiler üzerinden hepsi kendine tedbir alabiliyor. Ama Türkiye'de bunu maalesef biz hiçbir zaman hayata geçiremedik. Yani, ben şu örneği söyleyeceğim. Ankara'daki iki patlama içinde...
Şimdi onu söyleyecektim ben de. Doğru söylüyorsun. Şimdi önce bir istihbarat, MİT'ten bir istihbarat raporu yayınlandı. Gazetelere, televizyonlara haber oldu. Sonra Emniyet İstihbarat'tan bir rapor gazetelere, televizyonlara haber oldu. Tıpkı şimdi İstanbul örneğini onun için önemsiyoruz. Tıpkı İstanbul olduğu gibi nokta tarifler vardı. İşte Kızılay, servis araçları, askeri bölgeler şu bu falan diye. Sonrasında da orada bomba patladı. Ve şimdi biz o meselede o istihbarat niye değerlendirilmedi, niye önlem alınmalı diye alınmadı diye sorguluyoruz. O nedenle biraz daha fazla ciddiye aldım doğrusu.
Yani şimdi esas sorgulamamız gereken şu var. Yani biz bu istihbarat meselesinde ne kadar ilerideyiz, ne kadar yanlışlarımız var, ne kadar zaaflarımız var. Hı hı. Şimdi ben polis muhabirliği yaparken bundan 10 sene önce bir istihbarat teşkilatından güvenlik şubeye yazılar gelirdi. İşte şurada şu olacak, burada bu olacak. Evet, 4'te 3'ü gerçekten bunların toz çıkarttı yani. Gazeteci tabirle söyleyeyim. Ve biz gittiğimiz emeğimize yazık olurdu, beklerdik hiçbir şey olmazdı. Geri dönelim. Evet. Yani artık bunun ciddiyet içinde olması lazım. Ben artık bu son zamanlarda yapılan bu tip istihbari çalışmaların da böyle çok verimli olduğuna inanmıyorum. Hı-hı. Çünkü dediğin gibi somut bilgi elde etmediğiniz sürece, eleman bilgisi elde etmediğiniz sürece teknik bilgi bile bir şey ifade etmiyor. Yani onu değerlendirmek, analiz etmek o çok zor bir süreç. Ve Türkiye'de bu maalesef oturmuş değil. Yani böyle bir gelenek haline gelmiş. Bu son 4-5 senede biz bunu her gördüğümüzde bir sonuç alamıyoruz. Alsak ne şu deniyor, işte biz önledik. Şunu önledik, bunu önledik. Ha, bunları bilemiyoruz tabii, önledikleri de kesinlikle vardır. Ama
şimdi, maalesef... Şimdi şurada dikkatimi çeken bir başka unsur bu olayda özellikle. İstanbul çok büyük bir şehir. Yani her gün milyonlarca insan seyahat ediyor. O bahsedilen duraklardan geçiyor. Çok yoğun duraklar bunlar. Böyle bir istihbarat bilgisinin ya da emniyetin yazısının, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazısının internette şurada burada dolanması, az önce seninle de konuştuk ya, yani buna göre iş yapamazsın, oraları kullanmaya devam edeceksin ama tedbirli olacaksın diye. Böyle bir yazının internette dolaşması tam da aslında işte terörün, teröristlerin istediği o etkilenmeyi sağlamıyor mu sence?
Şimdi o bilgi muhtemelen çok yaygınlaşmış bir bilgi. Şöyle çok yaygınlaşmış. Bütün şubelere, yani İstanbul'da, hı hı, 45 bin tane polis var. Evet. Bunların da bulunduğu birimler var. Bu birimlerin çoğu bu kadar yerden bahsedince hepsine bilgi gidiyor. Evet. Ya bir tanesi düşünün, yani tırnak içinde söylüyorum, iş güzellik yapıyor.
Öyle görünüyor.
Yani. Ama şöyle bir şey var. Bu çok, ben onu gördüm, okudum baştan sona. Ben çok ciddi almadım onu söyleyeyim. Çünkü siber şeyden alınmış bir bilgi. Muhtemelen internet ortamındaki bir bilgi. Ama şöyle bir şey var. Tabii onu
ama iki tane de kayıp arabadan bahsediyoruz Ercan. İki tane kayıp arabadan bahsediyoruz.
O farklı. Yani araba kaybolmaz.
Yani hayır, hayır şimdi söylüyorlar ya bu dolandırıcılık şebekesinden iki tane daha farklı araba alırmış. Evet. Onların nereye gittiği belli değil. Alan adam aynı. Onlar da bir bomba yüklü araç olarak bir yerlerde karşımıza bakın, çıkar mı diye kaygı. Bir de senin de bilgin vardır.
3 kilometre yapan bir araçtan bahsediyoruz.
Evet, 2900.
Orada zafiyet var. Ben söyleyeyim 2900.
2900, 3000'de
yani
mi?
Yuvarladım.
Haksızlık etme.
Yani onun 100 kilometresi benden olsun. Şeyde, Ankara içinde yapmış o kadar kilometre.
Ya nedir? Tabii ya. Kaç defa var. Gelmiş
yani gitmiş. Düşünün ya. Ben ilk biliyorsunuz o yayın yasağı gelmesi bizim için meslekte çok kötü bir şey.
Tabii.
Yani biz mesela çok sıkıntı yaşadık. Ama şunu söyleyeyim. O yayın yasağı gelmeseydi mesela bazı şeyleri sizinle paylaşacak. Daha önce. Ama bu bizim soruşturmaya verdiğimiz zarar anlamına gelmiyor. Tam tersi bu ihmallerin birinin bunun şeyini vermesi lazım yani.
Verdi işte ama, Ankara patlamasında ama, Ankara Emniyet Müdürü ve İstihbarat Müdürü görevden alındı ama yerine atama yapılmadı bu sefer. Öyle bir durum var. Yani gerçekten trajikomik bir hadiseyle karşı karşıyayız. Ben diyorum çünkü Ankara'da Emniyet Müdürünün yerine atamıyorsunuz. Vekaleten devam ediyor mesele. Vekaleten devam eden adam eğer başarılıysa Emniyet Müdürü asaleten atayın. Öyle değil mi?
Ya şunu sorayım sana. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürü kim?
İstanbul Emniyet Müdürü'nün gerçekten ismi çık diye aklıma gelmedi.
Niye gelmiyor biliyor musun? Çünkü bakın bir İstanbul Emniyet Müdürü olabilmek için birinin. Önce Diyarbakır'da, Van'da, ondan sonra Ankara'da, İzmir'de, Adana'da bu şeylerde iş görev yapıp. Yani biz bunu eleştirmek için söylemiyoruz. Oradaki insanın kalitesiz anlamının olduğunu söylemiyoruz. Bir süreçti bu yani.
Evet
yani
eskiden.
Daha önce tanıdığımız bütün isimleri en azından bir iki şehir öncesini biliyoruz.
Evet.
Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü gazeteciler tanımıyor.
Doğru.
Yani bu bir sizce normal bir durum mu?
Valla hiç terör olayı olmasa çok normal bir durum diyeceğim de böyle bir ülkede tabii ki çok normal bir durum değil yani baktığın zaman. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde bir bomba düzenekli araba bulundu diye bir haber düştü bugün. Bilmiyorum senin dikkatini çekti mi? Yani bunlar hep üst üste gelince tabii kaygıları arttırıyor özellikle büyük şehirde yaşayanlar için söylüyorum.
Yani şimdi ben eski kadar bu tip haberlerin peşinde koşmuyorum. Onu da söyleyeyim.
Biliyorum. Ben de işte görebildiğim yani, kadarıyla yapıyorum ama analiz zaten bekledim. Eski tersi
zorlanıyorum. Onu da söyleyeyim. Hı. Ama somut olarak şunu biliyorum. Yani bu tip ihbarlar yoğunlaşır. Şuna benziyor. Biz muhabirken mesela diyelim ki bir olay oldu. Hırsızlık. Bir anda gündem hırsızlığa dönünce herkes o hırsızlık haberlerine yönelir. Doğru. Şimdi de öyle bir durum var. Yani bu ihbarlar, ihbar sayısı artar. Yani ama güvenlik bilimlerine yardımcı olmamız gereken şu var. Yani burada panik de olmamamız lazım. Yani toplum olarak bazı şeyleri artık anlamamız lazım. Ama bunun yani siyasi boyutunda da yani siyasilerin götürüp yani başlarına önlerine koymaları lazım. Yani biz burada yapay yapacağız. Bunun bedelini ödememiz lazım.
Evet.
Yani bu işte yok. Yani bu fol kırmızı yer içinde kalır mantığıyla olmaz yani. Biz Ankara olayı çok büyük olaydı. Yani şunu ilk patlamak için söylüyorum. Yani 113 vatandaşımız işte ölenle beraber 113 oldu.
Evet.
Bombacıyla beraber. Ya orada her şey geliyor dedi yani. Olmaz yani. Kabul edecek.
Bunların kabul edilmemesi ve aslında belki de sorumluların gerektiği yere, gerektiği biçimde hesaplarını vermeleri gerekiyor.
Tam tersi
olan bu.
Devlete olan güven artar yani.
Tabii.
Tam tersi olur yani. Tabii. Ben şahsen bu anlamda kendimi güvende hissetmiyorum. Yani bu çok kötü bir şey.
Evet. Önemli bir cümle. Çok teşekkürler Ercan Gün katıldığın için, yorumların için.
Dilerim.
Sağ olasın. Evet, bir paniğe sevk etmemek gerekiyor kimseyi ama gerçekten bu haberler de insanları hafif hafif kaygılandırıyor Ankara'da. İşte en korunaklı yerde, Ankara'nın kalbinde, hava kuvvetlerinin yanında, genelkurmaya 300 mesafede, meclisin karşısında bomba yüklü bir araç 2900 kilometre kat ettikten sonra bombalar Ankara'ya getirilip orada arabaya yerleştirildikten sonra birkaç kez keşif yaptıktan sonra orada kendisini patlatabiliyor. Bugün itibariyle İstanbul'a gelen işte bu ihbarlarda ve emniyetin uyarıları da önemli. Gerçekten çok önemli ve hemen hemen bütün İstanbulluların kullandıkları durakların isimleri zikredilerek önlem alınması talebi var. Birkaç cümlede aktarayım oradan. Şöyle diyorlar. İstanbul genelinde geçiş güzergahı, aktarma lokasyonu, kalabalık yolcu bekleme alanı ve kitlelerin toplanma alanları olan halkın birçoğunun mutlak geçtiği metro, metrobüs ve Marmaray duraklarımızın bazılarıyla iki ilçe meydanında intihar bombacısı ya da bombalı araç saldırısı olabileceği yönünde ihbar ve teyide muhtaç bilgi alındığı belirtiliyor. Buna göre görünür bir biçimde güvenlik önlemlerinin arttırılması talep ediyor. Bu meseleyi burada kapatalım çünkü üzerine konuştukça kaygıların da artacağını biliyoruz. Çok kaygılanmayalım ama mutlaka da tedbirli olalım. Şimdi bir yaklaşık bir dakika falan değil mi Necdet? Bir dakika kadar ara veriyoruz. Bir reklamımız var. Ondan sonra Diyarbakır... Cerat Tepe'yi konuşabilecekmişiz. Tamam. Bir dakika sonra Cerat Tepe'yi konuşacağız.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam ediyor.
Efendim programa başlarken de duyurmuştuk. Zaten Cerat Tepe ile başladık ve Başbakan'ın açıklamalarıyla sürdürmüştük. Oradaki maden ocağıyla ilgili mahkeme karar verinceye kadar çalışmalar askıya alındı diye. Şimdi Bedrettin Kalın, Ankara'daki o toplantıya katılan Başbakan'la görüşmelere katılan isimlerden birisiydi. Avukat Bedrettin Kalın şu anda telefon attığımızda. Merhabalar Bedrettin Bey.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi biz aslında toplantılar devam ederken Artvin Belediyesi'nin attığı bir mesajla bu orta yol, bulunan orta yolu öğrenmiş olduk. Sonrasında da Başbakan bir açıklama yaptı. Sizden bir duymak isteriz. Neydi oradaki diyalog? Siz ne anlattınız? Başbakan ne yanıt verdi ve nasıl bulundu bu orta yol?
Şimdi şöyle, bir orta yol demek doğru değil. Bu Başbakan'ın bir taahhüdü. Biz böyle bir orta yol bulalım anlamında bir pazarlık içinde asla olmadık. Evet. Onu düzeltmem lazım. Fakat Başbakan bizim anlattıklarımızdan sonra önce bizi dinledi. Kendi bir açıklama yaptı. Sonra bizi dinledi. Son konularda ben anlattım. Ekolojik durumu da Oğuz Hoca anlattı. Bizleri dinledikten sonra... konuyu toparlayıcı bir konuşma yaptı ve ben taahhütlerim var dedi. Taahhütlerde bulunacağım bu konuda dedi. Ve işte maden şirketinin hukuki sürecin sonuna kadar hiçbir çalışma yapmayacağım, taahhüt ediyorum dedi. Bu kendi taahhütü bizim, yani öyle.
Evet. Güzel bir şey, yani iyi bir şey bu sonuçta, sizi dinleyip.
Kötü bir şey yok, kötü bir şey anlamında söylemiyorum.
Evet, ben de onun için söyledim.
Bizim talebimiz şuydu. Bizim talebimiz maden şirketinin oradan tümüyle Cerat Tepe bölgesini terk etmek yönündeydi. Bir ikinci olarak da çok bütün tabii 7 ilin güvenlik güçleri oraya yayılmıştı. Güvenlik güçleri gerçekten yaşam alanlarımızı daraltıyor. Her şeye müdahale ediyorlar. Şu anda bizim Artvin şehir merkezinin hemen üzerine çıkmamız izin verilmiyor. Dolayısıyla bir abluka altındayız. Bu ablukayı kaldırabilecek durumda değiliz. Bir an önce bunları çekin dedik.
Evet.
İşte bu taahhütlere karşı Sayın Başbakan da yukarıda bir çalışmanın yapılmayacağını söylemiş oldu. Bunu tabii ki olumlu buluyoruz. Yani Başbakan'ın, Sayın Başbakan'ın yaklaşımlarını hem bir diyalog kurma yaklaşımı açısından olumlu buluyoruz. Hem de bir çözüm noktasında çaba gösterdiğini düşünüyoruz. Diğer konularda da zaten maden şirketinin çalışmayacağını ifade ederek süreçte, hem de bu süreçte diğer konularda da diyalogda olmamız gerektiğini, işte hem madencilik faaliyetinin zararlarının önlenebileceği noktasında tartışılabileceğini, kendisinin işte 5 öneri dediği, 5 taahhüt dediği şeyin bu tartışmaların içerisinde birlikte konuşulabileceğini söyledi. Biz de tabii bu konuşmadan da kaçmayacağız. Ülkemizin yöneticileri sonuç itibariyle. Dolayısıyla o konuyu da olumsuz buluyoruz. Ancak tabii doğru olan Cerat Tepe bölgesinden maden şirketinin çekilmesi. Yani biz bunu bir inatlaşma meselesi olarak değerlendirmiyoruz. Cerat Tepe bölgesi bizim yaşam alanımız. Yani onun hemen Cerat Tepe bölgesinin hemen üst tarafı Atabarak Kayak Merkezi'dir.
Evet.
Hemen alt tarafı da Kafkasöy Turizm Merkezi'dir. Yani biz orayla irtibatlı bir halkız yani. Ve başka bir şansımız da, başka gideceğimiz yer de yok. Ülkemizin tek rekreasyon alanı o bölgedir. Ama orada bir maden şirketi çalışmıyor bile olsa, bir faaliyet bulunmuyor bile olsa, orada bulunması gerginliklere yol açar. Kentte bunu anlatmak zorunlu. O nedenle oradan ayrılması gerektiğini ifade ettik. Sayın Başbakan belki değerlendirir bunu da. Umut ediyoruz. Ondan da vazgeçerler diye düşünüyoruz.
Peki mahkeme sürecini bekleyeceğiz ve o sürece kadar maden şirketi çalışmayacak derken o süreç nasıl ilerliyor ve hangi aşamada şu anda? Biz dinleyenlere biraz da onunla ilgili bilgi verir misiniz?
Mahkeme süreci şu anda, mahkeme keşif kararı verdi. Bu son davamızı 2015 yılının Temmuz ayında açmıştık. Temmuz'dan bu yana mahkemeden bir karar bekliyoruz. Fakat henüz bir karar alınmış değiliz. En son işte geçen önceki hafta aldığımız karar 14 Mart'ta keşif yapılacağına ilişkindi. Şimdi 14 Mart'taki o keşfi bekliyoruz. Tabii çok zor bir keşif. Çünkü yani 14 Mart'ta oranın kar altında olacağını iklim koşullarından dolayı biliyoruz. Bunu mahkeme başkanına da ifade ettik. Bu sağlıklı bir tarih değil. Nisan'dan önce yapılacak keşif sağlıklı olmaz diye ifade ettik. Buna rağmen o tarihi vermişler. Artık yargıya ne diyelim yani başka bir şey diyemeyiz. Dolayısıyla öncelikle o keşif yapılacak. Bilir kişiler raporlarını yazacaklar. Daha sonra duruşması yapılacak. Davanın duruşması yapılacak. Duruşmadan sonra da mahkeme bir karar verecek. Daha sonra tabii temiz aşamaları da var.
Bunun temiz aşamaları da beklenecek. Mesela sizin yürütmeyi durdurma talebiniz var. O talep geçerli kabul edilmedi ya da reddedildi. Diyelim ki mahkeme devam edecek. O süreçte de bekleyecek mi hükümet yoksa o süreçte maden devam?
Yargısal sürecin beklenmesinin anlamı tüm süreci beklemektir yani.
Tüm süreci beklemektir.
Biz öyle olmuyoruz. Başka türlü yargısal süreci beklemek isteyenler olur yani.
Peki sizin toplantınızda bakanlardan hiç konuşanlar oldu mu acaba Bedrettin Bey?
Başbakanın gidişine kadar olmadı. Onlar dinlediler.
Sonrasında?
Daha sonra başbakan çıktıktan sonra 3 bakan kaldı. 13 bakanından Çevre Bakanı toplantıyı yönetti. Toplantının kapanışında da Faruk Çelik ve Enerji Bakanı küçük birer konuşma yaptılar.
Onların yaklaşımında bir farklılık var mıydı?
Yani yok, genel şeyler söyleniyor. Yani tabii ki zararı varsa işte onlar bakılır, edilir.
Gibi. Pekala.
Ama senin elbette ki enerjiye ihtiyacı var. Elbette ki madenlerin haberi var. Aksi takdirde bağımlı hale gelir gibi şeyler.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bedrettin Kalın'la konuştuk efendim. Cerattepe meselesinde Ankara'da Başbakan Davutoğlu'yla yapılan toplantıya katılan isimlerden birisiydi. Başbakan zaten bir taahhüt vermek üzere o randevuyu da vermiş Cerattepelilere, Artvinlilere, Cerattepe'deki madenle ilgili. Ve toplantının hemen başında bir konuşma yapıp karşı tarafı dinledikten sonra da benim taahhütlerim var demiş ve taahhütlerden en önemlisi de yargısal süreç beklenecek. Peki o süreç yürütmeyi durdurma talebinin görüşüldüğü duruşmaya kadar mı yoksa yargısal süreç tümüyle bitinceye kadar mı? Ki tümüyle bitinceye kadarsa birkaç sene Cerattepe'deki maden meselesi gündemimizden çıkmış demektir. Eğer diğeri ise Mart'taki keşif sonrasındaki ilk duruşmada bu yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili bir sonuç belirtmesini bekleniyor mahkemenin. Önemliydi Cerattepe meselesi. Toplantıya katılan isim Bedrettin Kalın bizlere aktardı. Ben Cerattepe ile ilgili bir iki noktayı daha aktaracağım size. Ondan sonra da bu meseleyi tekrar bir kapatalım. İkinci kez konuştuk çünkü. Eski AK Parti Artvin İl Başkanı AKP Cerattepe'deki gerçeği anlamıyor diye isyan etmiş. Anlatıyoruz. Artık yolda yürüyecek halimiz kalmadı ve Ankara maalesef buradaki hassasiyeti anlamıyor. Cerattepe başka bir şey Artvin için, biz bunu anlatmaya devam edeceğiz diyor ve Ankara'daki parti yöneticilerine serzenişlerini iletiyordu. Cerattepe'de eylemlerin sürdüğü Artvin'de 8 ayda 11 madenin de projesine onay çıktığı bilgisi bugün internet sitelerinde çok dolandı. Onu da size aktarmış olayım. Az önce de söyledim. Artvin'de kiracı polislere boşalt talimatı. Çünkü Artvin küçük bir yer. Görev yapan polisler belli ve halkla polis arasında çok ciddi gerginlikler oldu bu süreçte. İşte ona kızan Artvinliler kiracıları olan polislere evleri boşalt diyorlarmış. Bu süreçte herhalde onların da polislere verdiği ceza bu şekilde olacak.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Şimdi bir bölgeye bakalım. Yaklaşık 3-3,5 aydır zaten Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlar, çatışmalarla ilgili haberleri sizlere aktarıyoruz. Maalesef yeni bir şehit haberi var. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapıldı açıklama. Sur'da bir uzman çavuş maalesef hayatını kaybetti. Onun dışında İdil'e ulaşmak isteyen PKK'lılara yönelik ciddi bir operasyon vardı. Cehennem Deresi olarak bilinen bölgede. O çerçevede baktığınızda o operasyonda da PKK'lıların sayısı tam belli değil ama etkisiz hale getirildiğine ilişkin bilgiler var. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı da devam eden operasyonlara ilişkin bir takım açıklamalar yaptı. Dedim az önce Sur'da maalesef bir asker hayatını kaybetmiş, şehit olmuştu. Onun dışında Cizre'de el yapım bombaların patlatıldığına ilişkin bilgiler var. Sur'da toplam etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 234 olduğuna ilişkin bir bilgiyi de paylaştı Genelkurmay Başkanlığı. İdil'de bu sayı 27, Cizre'de 665 olarak verdi. Hakkari'de de 4 PKK'lının yakalandığını belirtiyor Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında. Dikkat çeken bir husus var, onu da aktarayım, bu meseleyi kapatayım. Akçakale'de diyor Genelkurmay Başkanlığı, toplam 4 bölücü terör örgütü / PYD mensubu terörist yakalanarak gözaltına alındı. Genelkurmay açıklamalarında pek böyle ibareler bulunmuyordu daha önce. Şimdi ise farklı bir üslup kullandığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'nin PYD konusundaki iddiaları da gündemde bu kadar yer tutmuşken dikkat çekiciydi. Daha önce Cizre'de olmuştu. Cizre'de bir bodrum katında sivillerin olduğunu iddia etmiş HDP'liler. Hatta o bodrum katından canlı bağlantılar bile yapılmıştı. Biz de yapmıştık. Ve onlar yardım istemişlerdi. Ancak o sivillerin tahliyesi sağlanamamıştı. Hatta sonrasında da 110 kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin, yanarak hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar gündeme getirildi. Bununla ilişkin soruşturmalar da devam ediyor. Şimdi benzer bir durum da Sur'da var. Sur'da bazı binalarda sivillerin sıkıştığı ve tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin çağrılar yapılıyor son günlerde. İşte bu çağrılara kulak veren bir grup da Diyarbakır'da, Sur'da bugün bir açıklama yaptı. O açıklamasında bir günlüğüne sokağa çıkma yasağı kaldırılsın, oradaki siviller tahliye edilsin, bir insanlık trajedisi yaşanmasın diyordu o gruptaki insanlar. Barış heyeti bugün oraya gidip 24 saatlik bir sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve bir koridor oluşturulması için talepte bulunurken bir açıklama da yaptı Sur yakınlarında. Şöyle diyor o açıklamada: ülkemize ateş düştü, düştüğü her ocağı da yakıyor, artık tek bir can bile kaybetmek istemiyoruz. Diyarbakır Sur'da 84 gündür sokağa çıkma yasağı sürüyor. Sur'un 3 ayrı mahallesinde 10 yaşın altında bebek, çocuk ve yaralılar da dahil olmak üzere 200'e yakın yurttaşımızın mahsur kaldığını biliyoruz diyor. Pardon, 15'i çocuk, 200'e yakın sivil mahsur kalmış durumda. İşte bunların çıkartılması için bir gün sokağa çıkma yasağı kaldırılsın diyor. Zeynep Tanbay'da sanıyorum şimdi bağlantı kurabileceğiz. Merhabalar Zeynep Hanım.
Merhaba. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sizin bu faaliyetlerinizden bahsediyorduk ama önce herhalde bugün 16'da bir barış koridoru oluşturulacak ve oradan insanlar dışarıya çıkacak Sur'dan diye bir beklenti vardı. O beklenti gerçekleşemedi anladığımız kadarıyla. Şimdi evet. 24 saatlik bir ateşkes talebi var. Yani silahlar 24 saat sussun, oradaki insanlar çıksın diye. Kimlerle görüştünüz ve bu talebinizden umutlu musunuz?
Şöyle, biz valilikle görüştük.
Evet.
Valiliğe söylediğimiz şu, istediğimiz şu siviller olarak. Bakın Cizre'de biliyorsunuz çok acı bir şekilde katliamlar yaşandı ve aynı bodrum katında olan insanlarla bodrum katlarında. Şimdi aynı şey tekrarlanmasın diye bizler buradayız. Valilikten şunu istedik: öğreniyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz, takipçisiyiz. Oradaki insanlara ateş ediliyor, tam çıkıyorlar. En son cuma günü çıkışlarında 6 kişi çıkarken ateş ediliyor hemen arkasından. İçeride kalan insanlar ölüm korkusuyla dışarı çıkamıyorlar. Çocukları var, 4 aylık bebeği kadar bebekler var, yaralı insanlar var. Ve o saat 16'da dediğiniz koridor dün 16-17-15'ti. Bugün 13-15-30-17 diye geçti. Yani imkansız bir şey oradaki yaralıların, çocukların, kadınların o kadar kısa bir süre içerisinde oradan çıkmaya çalışmaları bir. İkincisi de çıkarken karşılarında askerleri gördükleri zaman silahlarıyla vurulacaklarını düşünüyorlar. Artık bütün güvenlerini kaybetmişler. Yani biz onun için talebimiz şuydu: 24 saat bir durun. Bu insanlar hepsi çıkacaklar ve bu olay kökünden çözülecek. Bunu istiyoruz ve oradaki mahsur kalanların talebi de bu. Çıkacağız o zaman diyorlar. Ama o güvenlik güçleriyle sarılı koridor onlara hiçbir şekilde güven vermiyor.
Peki sivil gözlemci talebine olumlu yanıt oldu mu acaba o koridorda?
Onu da alamadık. Biz istedik ki bakın biz buradayız, yardımcı oluruz. Siviller olarak o koridorun denetiminde biz olalım. Hatta yani asker bile olsa yanında, önlerinde biz de olalım siviller olarak dedik. Maalesef bunu kabul edemedik. Bunun üzerine rica ettik. Sağlıkçılar olsun. Gönüllü sağlıkçılar hatta içeri kadar gitsin diye. Hı hı. Fakat maalesef bu da
kabul görmedi.
Sonra gerçekleşmedi. Zaten onlar bu bir buçuk saat zamanı süreyi direttikleri müddetçe kendi koşulları içerisinde istedikleri o bir buçuk saat direttikleri müddetçe hiçbir zamanda bu olmayacak, gerçekleşmeyecek. İnanmıyor oradaki insanlar. Devamlı ölüm haberlerini duyuyorlar.
Siz bu açıklamayı yaptınız. Bundan sonraki bir eylem planınız var mı? Bundan sonrasında ilişkin.
Şöyle bakın, şimdi şunu söyleyeyim. Biz dün geldik buraya. Biz dün buraya geldiğimizde Eşanlı Valilik'te iki görüşme oldu. Vali ve vali yardımcısıyla görüşürken. Bir diğer görüşmede Avrupa Yeşiller'di. Hı hı. Biliyorsunuz daha önce de Avrupa Parlamentosu'ndan geldiler geçen hafta. Hı hı. Artık bu biraz maalesef diyeceğim bir anlamda. Bütün dünyanın gözü önünde bir şeye dönüşmeye başladı. Cizre'deki olaylar çünkü bir tanıklık olma hali oldu. Ve bir duruş yapılamadı. O şey kırılamadı. Ama Diyarbakır için, Sur için böyle olmayacak. Burada eğer iktidar akıllı olursa bu gelen olanağı bizleri, bu sivil insanları, heyetleri değerlendirirse buradan olumlu bir mesaj çıkacak Diyarbakır'dan. Yani bir olumlu bir, belki de her şeyin başlangıcı bir tekrar bir
belki bir olumlu hava esecek tabii.
Başlangıcı bir şey çıkacak.
Evet.
Ve olmazsa da tam tersi olacak. Çok yazık olacak. Hala biz umut taşıyoruz.
Ne kadar
yarın
oradasınız?
Göreceksiniz, yarın göreceksiniz İstanbul'dan da bir sürü sivil toplum kuruluşlarından şeylerden bizim çağrımıza destek gelecek. Biz buna inanıyoruz.
Ne kadar oradasınız Zeynep Hanım? Daha.
Bakın şimdi biz buradayız. Döneceğiz yarın.
Evet.
Fakat başka arkadaşlar
başkaları gelecek ve bu
başkaları
talepler
geliyor
tekrar
ve hatta cuma günü tekrar başka bir grupla gelmeyi düşünüyoruz.
Pekala. Teşekkür ederiz dönüşümde katıldığınız
için. Dönüşümde bir şey için. Başladık. Ben teşekkür ederim. Hoşça sağ olun. Kolay gelsin.
Sanatçı Zeynep Tambay'la konuştuk. Dün Diyarbakır'a giden ekibin arasındaydı. Bir takım sivil toplum kuruluşları, sanatçılar ve bir takım insanlar oraya giderek Sur'da mahsur kaldığını söyleyen sivillerle ilgili girişimde bulunuyorlar. Vali, vali yardımcısı ve diğerleriyle konuşuyorlar. Şimdi bu meseleyle ilgili bir haber de var, onu da aktarayım. Avukat, yazar ve sanatçılardan oluşan bu heyet aslında dün 16-17-15 arasında bir koridor açılacaktı ve o koridordan siviller çıkacaklardı. Bunun talebinde bulunmuşlardı. Bununla ilgili Avukat Bahri Beren'in bir takım açıklamaları var. Diyor ki bu koridor açılmadı çünkü saat tam 16'da anlaşmıştık aslında. Orada 16'da bütün silahlar susacaktı ve siviller çıkacaktı. Ama tam 16'da yine silah sesleri gelmeye başladı. Ve bu şartlar altında o insanların oradan çıkmasına da imkan olmadı. Yine bugün de benzer bir durum ortaya çıkınca bu kez oraya giden gruplar bir günlük bir silahların susması, sokağa çıkma yasağının kaldırılması, uygulaması talep ediyorlar. Bakalım valilik bu uygulamaya nasıl yanıt verecek? Ama bir önceki örnek bize olumlu yanıt vermeyeceğini de gösteriyor. Avukat Beren'in de sözleri bir sonraki durumda yeniden valiliğe ulaşmak istediklerini ancak ulaşamadıkları biçiminde ki sanıyorum bundan sonraki süreçte bu gruplarla diyalog konusunda da çok fazla bir başarı ya da bir sonuç beklememek gerekiyor. Bu yalnızlık devam eder mi?
Edecektir. Yani dediğim gibi Türkiye'nin başına büyük bir felaket gelmediği müddetçe kimsenin tavrını değiştireceğini düşünmüyorum.
İçerideki tartışmalara ilişkin sözlerine şaşırmadınız mı?
Ortadaki ortamış maalesef bu kadar şanslı değil.
Şerefimle yemin ediyorum 4 tane bakan oraya getirseniz AKP'yi bu kadar savunamazlar.
Azizim dışında YPG'nin bu faaliyetlere devam etmesini tespit ettiğim anda her türlü vasıtayla müdahale ederim diyor.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de Bunu Dinle, yasaksız program.
Efendim dün HDP sözcüsüyle Ayhan Bilgen'le konuşmuştuk burada. Özellikle Ankara'daki patlamada kendisini patlatan Vanlı PKK'lı için düzenlenen veya kurulan taziye çadırını HDP'lilerin, Demokratik Bölge Partililerin ziyaret etmesi meselesini. Buna karşı çok sert tepkiler vardı hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de Başbakan'dan. Bugün o tepkilerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fezlekeler raflarda çürüsün diye hazırlanmıyor diyor ve fezlekelerin mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi gerektiğini söylüyor. Dinleyelim Erdoğan'ı.
Demokratik bir ülkede ifade özgürlüğü vardır. Ama insanları öldürmek için silah taşıma özgürlüğü yoktur. Bu özgürlük kesinlikle terör örgütüne yardım, yataklık, sözcülük anlamına gelemez. Arabasıyla terör örgütüne silah taşıyan, örgütün sığınaklarında teröristlere canlı kalkanlık yapan milletvekili, milletvekili değil, teröristin ta kendisi. Meclisimizin önümüzdeki günlerde bu konuda milletimizin hissiyatını karşılayacak tedbirleri alacağına inanıyorum. Meclisimize gönderilen bu fezlekeler mecliste karşılığını bulmalıdır diye düşünüyorum. Artık milletimizin buna tahammülü kalmamıştır.
O milletvekili milletvekili değil, teröristin ta kendisidir diyor Cumhurbaşkanı da üslubunu sertleştiriyor. Zaten hemen her kesimden bu taziye ziyaretine çok ciddi tepki vardı. Haksız da değil insanlar. 29 kişi ölmüş, öldüren belli ve bir siyasi partinin milletvekili gidip taziye ziyaretinde bulunuyor. Sadece onunla kalmıyor, beraber gittiği insanlar o eylemi gerçekleştiren ismi de kahramanlaştırıyorlar. Burası da başka bir sıkıntılı halde. Şimdi Af Örgütü de Türkiye'de basın eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya diyor. 2015'i kapsayan yıllık raporunu açıklıyor ve raporda insan hakları ihlallerinin dünya çapında büyük tehdit altında olduğunu söylüyor ama Türkiye'ye de özel bir yer ayırıyor. Özellikle PKK ile çatışmaların başlamasından sonra insan hakları ihlallerinin arttığını söylüyor. Basın ve ifade özgürlüğü konusundaysa Can Dündar'la Erdem Gül'ün tutuklanmasına dikkat çekiyor. Samanyalı Yolu Yayın Grubu'na ait 13 televizyon ve radyonun TürkSat 7 kanalın Digiturk platformlarından çıkartılması da raporda yer alan unsurlar arasında. Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili biz unuttuk aslında ama işte unutmuyor uluslararası örgütler. Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili arka planı da anlatıyor ve CNN Türk kanalında ifade ettiği görüşleri nedeniyle kanala 700 bin lira ceza kesildiği de yine raporda yer alan konular arasında. Af örgütü uzun zamandır Türk yereğine bu kadar ağır bir rapor hazırlamamıştı. Daha başka malzemeler de vermeye devam ediyoruz tabii bu tip uluslararası kuruluşlara. Sabah gazetesi bugün Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari ile Tatari'nin kitaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hatırlayacaksınız bu kitaplar Gaziantep'te bir PKK'lının evinde bulunmuştu. Yasaklı yayın statüsüne konulmuştu. Şimdi o kitabı yazan isimlerle ilgili de soruşturma başlatıldı. Bu kitapları yazanlar çok eskiden yazmışlar. Bugüne kadar suç değildi ama bugünden itibaren suç haline geldi. Yani Af Örgütü önümüzdeki raporunda mutlaka Hasan Cemal'den, Tuğçe Tatari'den de bahsedilecek. Çünkü bu kitaplar yazıldı, satıldı, okundu, üzerine konuşuldu ama bir gün bir savcı gitti mahkemeden bunlar yasak kararı aldırdı. Şimdi de o yasak yayınları yazdı diye yazarları ifadeye başvurulacak ve savcılığa gidecekler. Belki de yargılanacaklar tıpkı 1990'lardaki gibi. Bir taraftan da hem Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları devam ediyor. Hakan Şükür'e bir hakaret davası açıldığını duyuralım. Eski AK Partili milletvekili 13 yaşındaki bir çocuk içinde polislerin harekete geçtiklerini, yaşı küçük olduğu için polis çocuk bürosunda ifadesine başvurduktan sonra serbest bırakıldığını söyleyelim. O da Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınmıştı. Bir taraftan da kendi içimizde, yani sektörel anlamda söylüyorum, basın içinde inanılmaz haberlere imza atan ve Akşam Gazetesi, Star Gazetesi, Yeni Akit Gazetesi'ni geçmek için hemen her fırsatı değerlendiren bir Bugün Gazetesi var ki o fenomenle uğraşıyoruz. Bugün Gazetesi önceki gün Can Dündar'la Erdem Gül'ün kaldığı koğuşa dubleks koğuş ve son derece lüks diye bir manşetten duyurmuştu. Hatırlayacaksınız CHP Genel Başkan Yardımcısı sözcüsüyle ilgili vaftiz edilmiş haberini. Bugün de yaptığı haber umut nöbeti dümen biçiminde. Silivri'de bir umut nöbeti başlatılmıştı, hatırlayacaksınız. Mete Akyol tarafından Can Dündar'la Erdem Gül tutuklandıktan sonra gazeteciler gittiler, orada ona bet tuttular, dayanışmalarını gösterdiler. Göstermeye de devam ediyorlar. Sadece gazeteciler değil, diğer sivil toplum örgütleri temsilcileri de öyle. Bu arkadaşlar oraya gitmişler, çekimlerini yapmışlar, o lüks koğuş çekimlerini. Çekimlerden çıkarken de kimseyi görmemişler. Onun için gidiyormuş oraya insanlar, fotoğraf çektirip dönüyorlarmış. Yani bir işin bu kadar ucuzladığı başka bir dönem olmadı. Ve gazetecinin gazetecine yaptığını da herhalde kimse yapmadı.
Bağdık dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
AK Parti hükümetinin işi de yaklaşımı hep konuşulan, hep tartışılan bir mesele. Zaten Can Dündar ve Erdem Gül de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan o MİT tırları haberiyle, yani işi de silah gönderiyor AK Parti haberi nedeniyle cezaevindeler. Bir müebbet, bir ömür boyu hapis, bir de 30 yıl mı ne ceza talep ediliyor. Yani o kadar ölümcül ajan oldular, başka şey de oldular. Şimdi işi de yaklaşım aslında bugün konuşulmuyor. Daha önce de konuşuluyordu AK Parti'nin, tartışılıyordu elbette. Ve bu süreçte hiç dava açılmaması da enteresan bulunuyordu. İşi de yönelik ilk dava açıldı. Dün birinci duruşması, bugün ikinci duruşması vardı. IŞİD davası. 96 sanık. Bunlardan sadece 10'u tutuklu ve davanın ilk gününde de gerçekten enteresan diyaloglar vardı. O diyalogları aktaracağım size ama bu dava ne manaya geliyor? Erk Acerer'le konuşalım istiyoruz Bir Gün Gazetesi'nden. Merhabalar.
Merhabalar, selamlar, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, teşekkürler. Ne manaya geliyor bu 10 tutuklu, 96 sanıklı IŞİD davası?
Ya aslında biz dün davayı izledik. Yani Ebu Anzala'nın konuşmalarına kadar son attı. Bu dava bana göre, ben biraz başka yerden değerlendireceğim. Biraz havanda su dövme davası gibi görünüyor. Neden derseniz, iki tane dava birleştirildi.
Evet.
Bir El-Kaide davası birleştirildi, bir de ana IŞİD davası birleştirildi.
Bu Bayıncık da buna isyan etmiş herhalde, ikisinde de sanıkmış.
Evet. Evet, ve aslında yani kendi şeyi açısından, kendi düşünce biçimi açısından çok farklı. Çünkü şunu söylüyor Bayıncık, diyor ki ben El-Kaide dosyasından yargılanıyorum, bir de IŞİD ana davasında yönetici olarak görülüyoruz. Yani iki örgüt Suriye'de bile birbiriyle savaşırken böyle bir şeyin olması söz konusu değil ve akla çok yatkın değil diyor ki. Çok doğru. Şimdi neden havanda su dövme davası dedim? Şimdi istinat edilen suçları görüyoruz. İşte Suruç, Ankara katliamı, onun ötesinde Diyarbakır'daki bombalı saldırı. Bunlar dosyada geçiyor. Fakat şöyle bir şey var. Bize ne emniyetten ne yetkili makamlardan bugüne kadar IŞİD davalarında ve bu suçlardan dolayı kaç tutuklu olduğu, kaç kişinin yargılandığı söylenmiyor. Bir ana IŞİD davası diye bir şey koyuyorlar önümüze ve tamamen biz görüyoruz ki hep o sözünü ettikleri gibi bir kokteyl meselesi gibi. Dün işin içinden çıkmakta zorlandık. Hı hı. Yani şunu demek istiyorum aslında.
Yani şimdi Suruç'un sorumlusu bunlar mı? 96 kişi mi? Savcıya göre. Diyarbakır'ın sorumlusu bu 96 kişi mi?
Savcıya göre bunlar değil ama savcı böyle bir yani iddianamede böyle bir mantıksal bağ kuruluyor.
Hmm.
Sonuçta bir şeriatçı örgüt yapılanmasından, silahlı propaganda da istinad edilen, yani birçok şeyde dava dosyasında silahtan, molotof kokteylinden filan söz ediliyor ama birebir istinad edilen bir suç ortaya çıkmıyor. Suruç'la, Diyarbakır'la ve Ankara katliamıyla ilgili bir suç. Şunu söylüyoruz biz. Yani havan nasıl dönme meselesi şu. Yani biz IŞİD'in nerelerde yapılandığını, nerelerde kol gezdiğini biliyoruz. Hı hı. Semt semt biliyoruz. Hani bugün şunu sorabiliriz. Adıyaman'da ne oldu kardeşim? Bir bu hücrelerden söz ettik. Dokumacılar diye bir örgüt çıktı. Gruptan ne oldu? Bahsedelim. Bu hücreler tekrar uyumaya geçti ve kimse bunun üzerine gitmiyor. İstanbul'da biliyoruz ki Bağcılar'da, Güngören'de örgüt yapılanmaları var. Esenkent'te örgüt yapılanmaları var.
Kocaeli'de çok yine, yoğun olduğunu evet, biliyoruz.
Yine Gaziantep'te örgüt yapılanmaları var. Şimdi bunların üzerine gidilmezken tuhaf bir süreç yaşıyoruz gibi geliyor bana. Yani şu elbette yani bu şunu söylemek istemiyorum. Bu adamlar El-Kaide'den yargılanıyor. Ama biraz şeye benziyor. Yani her bombalı eylemden sonra kardeşim bizim önümüze siz Ebu Hanzala denilen kod isimli Halis Bayancık denilen adamı mı çıkaracaksınız? Kafamızda böyle bir soru işareti kaldı. Özellikle ben de kafamda böyle bir soru işareti kaldı.
Tabii.
Yani hadise şu aslında, kararlılıkla bu işin üzerine gidilmediğini görüyoruz. Suruç'tan başlıyor hikaye. Ne oldu Suruç'ta? 33 kişi yaşamını yitirdi. Sonrasında çok absürt bir şeyle karşılaştık. Geldiler İstanbul'daki muhaliflere operasyon yaptılar. Solcu insanlara operasyon yaptılar. Yani IŞİD'le bu şekilde mücadele ettiğinizi göstermeye çalışarak bizi kandıramazsınız.
Ya ben şimdi pardon bir parantez açarak söyleyeyim. IŞİD'le eğer IŞİD'le ilgili bir dava açılacaksa ben bugün Suruç, Surucu şu adam yapmıştır. Bu adam işte onu motive etmiştir, bu emir buradan gelmiştir, böyle bir örgüttür diye Suruç'la ilgili bir bölüm isterim orada. Diyarbakır'da bombacı belli. Cezaevinde Diyarbakır'ı IŞİD yaptıysa eğer, o adamın arkasında kim var, kimlerle beraber oldu, kim götürdü, kim getirdi, kim yardım etti, kim o bombayı verdi, bunları beklerim. Adıyaman'da bu mevzuların nasıl olduğuna ilişkin bir takım iddialar var. İşte emniyetin işin içinde olduğunu iddia eden aile var. O ailenin iddialarının hangi noktada olduğunu görmek isterim. Ama hiçbiriyle şey yapmayıp, yani hiçbirinin içinde olmadığı bir enteresan bir dava gerçekten, ben de anlamak
aynen
için.
Öyle. 96 sanıklı IŞİD ana davası. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi bir durum var yani orada. Evet. Tabii bunun ötesinde şundan da söz etmek gerekiyor. Biraz böyle ben bunu paylaştım bugün. Çok alışmışız ve alıştırılmışız böyle şeylere. Dün İstanbul Adliyesi'nin koridorlarında gerçekten çok inanılmaz ilginç görüntüler vardı. Kadın gazeteci arkadaşlarımıza yapılan tuhaf muameleler vardı. Bunlar da tabii ayrıca parantez içerisinde değerlendirilecek meseleler.
Tabii Cumhuriyet Gazetesi muhabiri sanıyorum Canan.
Canan'a.
Benim yanımda oturamazsın, haramsın falan gibi. Laverip kalkmış olması enteresan değil mi orada?
Ya şöyle bir şey oldu. Tam benim yanımda gerçekleşti. Canan da zaten yanımdaydı. Yani sizde şöyle bir algı vardır ya, hani bir yer boşaldı,
evet,
ve nezaketen kadın arkadaşınızı oraya oturtmak istersiniz. Ben böyle bir refleks gösterdim. Canan oturdu, IŞİD tutuksuz sanığı şunu söyledi, kalk yanımdan dedi. Biz çok şaşırdık. Neden dedik? Yani kafamıza hiç öyle bir şey gelmedi. Hiç caiz değil dedik.
Caiz.
Yani böyle ilginç diyaloglar da vardı.
Evet, hakimle diyalogların da enteresan olduğunu görüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Erkan Celer, katılıp bilgilendirdiğin için bizi.
Rica ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.
Evet, gerçekten enteresan diyaloglar var. Hakim, üye hakim ve sanıklar arasında. Eğer merak ediyorsanız bir de bunuizle.com adresine girerseniz o diyalogları da okuma imkanınız olur. Ben şimdi buradan aktarmayayım size. Diyelim ve ne yapalım? Evet, birazcık Suriye sınırından, Suriye meselesiyle ilgili dünyadaki gelişmelerden bahsedeceğiz birazdan. MHP'de önemli bir gelişme var. Genel Başkan Yardımcısı olağanüstü kongre talebiyle istifasını açıkladı kameralar önünde. Ondan bahsedeceğiz. CHP'deki gelişmeler ilişkin bir takım bilgileri sizlere aktaracağız. Kayseri'ye de gideceğiz ve Hayko Bağdat'ın yeni yaptığı işi, tek kişilik oyununu da canlı bağlantıyla size aktaracağız. Ama Necdet diyor ki hadi reklam, bir dakika reklam, sonra beraberiz.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Suriye demiştik, iki haber vereceğim bununla ilgili. Birincisi Rusya ile Suudi Arabistan Kralı arasında bir temas var ve Suriye'deki barış girişimlerini Rusya'nın desteklediğini ve işbirliğine hazır olduğunu açıklıyor Suudi Arabistan. Gerçekten çok enteresan bir gelişme. Çünkü bugüne kadar Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar bir arada hareket ettiler ve Rusya'nın uyguladığı politikanın tam tersini ortaya koydular, iddia ettiler doğru olduğunu. Ama bugün Suudi Arabistan tıpkı Mısır'da Türkiye'yi yalnız bıraktığı gibi yine Suriye'de de yalnız bırakacakmış gibi bir hava var. Buna dikkat çekmek istedim birinci olarak. İkinci konu, sanki duyanlar şaşıracakmış gibi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama dikkat çekici bulduğum için aktarıyorum. Önlem alınmazsa Suriye bölünebilir diyor. Kerry, Amerika Dışişleri Amerika'da Senato'da Dışişleri Komitesi'ne bilgi veriyor. O bilgi sırasında eğer fazla beklersek Suriye'yi tek bir ülke olarak tutmak için gecikebiliriz diyor. Şu ana kadar beklemeyip de ne yapmış, önümüzdeki süreçte beklemeyip ne yapmayı planlıyor, gerçekten oralar biraz muallakta. Ama Halep konusunda Rusya'nın ısrarlı olduğunu ve rejime dahil etmeye çalıştığını, ancak bugüne kadar birçok gücün bu konuda çalıştığını, başarılı olamadığını da söylüyor Kerry. Bu çerçevede eğer hızlı hareket etmezsek barış konusunda Suriye bölünebilir diyor. Zaten bütün dünya bir yıldır Suriye'nin kaça bölüneceğini konuşuyor. Bölünüp bölünmemesini değil. Dışarıdan geçelim içeriye, çünkü YPG ile ilgili açıklamalarını aktarmayayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı. Biz YPG konusunda Türkiye ile ayrı düşünmeye devam ediyoruz. PYD konusunda ayrı düşünmeye devam ediyoruz. Bu konuda ikna olmamış durumdayız dedi. İçeriye geçeceğim dedim çünkü MHP'de önemli bir gelişme var. Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Daha dün aslında Genel Başkan Yardımcısı olarak partinin resmi politikalarını ortaya koyan, özellikle Suriye konusundaki politikalarını hükümetin eleştiren bir isimdi. Devlet Bahçeli'nin yardımcısıydı. Bugün kameraların karşısına geçti ve dedi ki MHP'de suların durulabilmesi için bir kongreye gidilmesi gerekiyor. Hem de Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığında o kongreye gidilmesi gerekiyor. Yeniden seçim, taze bir heyecana ihtiyaç var dedi. Herkes şok oldu doğrusu. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bu ara fazla mesaide muhaliflere imza veren, olağanüstü tüzük kongresi için muhaliflere imza veren bütün il, ilçe teşkilatlarını tek tek görevden alıyorlar. Nasıl parti bu dedirtecek kadar gerçekten insafsızca o muhaliflere destek veren bütün partililer hem açığa alınıyorlar, görevlerinden alınıyorlar. Belki önümüzdeki süreçte partiden ihraçları bile gündeme gelecek. Ama şimdi bu son girişim, Ümit Özdağ'ın girişimi belki genel merkezde dengeleri değiştirebilir. Yine dikkat çekici bir unsur. Bugün Binali Yıldırım Anadolu Ajansı'nın editör toplantısındaydı. Orada bir açıklaması benim çok dikkatimi çekti, aktarmak istedim. Türkiye diyor Binali Yıldırım, düşünün bir kere diyor, 7 Haziran gibi bir sonuçla karşılaşsaydı, bu kadar ateş çemberinin içindeyken tek parti hükümeti olmasaydı ne olurdu düşünebiliyor musunuz? O büyük güçlerin kucağına otururdu diyor. Şimdi öyle bir bakış açısı ki bu, herkesin çok ciddi bir şekilde değerlendirmesi lazım. Ne olurdu 7 Haziran'daki gibi bir hükümet olsaydı Türkiye'de? Belki de Türkiye'nin Suriye politikası farklılaşırdı. Belki de Türkiye'nin Rusya ile böyle bir krizi olmazdı. Belki de Türkiye'nin bu barış sürecine ilişkin farklı bir yaklaşımı olurdu. Müzakereler devam ederdi belki de. Belki de bu kadar kan akmazdı. Belki de önümüzdeki süreçte Suriye'nin bölünme tehlikesi bu kadar gündeme gelmezdi. Belki de Türkiye o koalisyonun içinde yer alırdı. Belki de Türkiye Mısır'la ilişkilerini iyileştirirdi. Belki başka yüzünden Irak'la kavga etmezdi. Belki koalisyon olsaydı bugünden çok daha iyi durumda olurduk. Ama bu taraftan bakmıyor. Şu anda çok güçlüyüz. Güçlü olduğumuz için hiçbir şey yapamıyoruz. Ama çok güçlüyüz ve büyük güçlerin kucağına oturmuyoruz. Çok şanslıyız diyor Binali Yıldırım. Bu açıklamalar yapılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çalışma hayatını çok yakından ilgilendiren bir yasal düzenleme üzerinde görüşmeler yapıldı komisyonda, çalışma komisyonunda ve kabul edildi. Esnek çalışmayla ilgili. Sendikalar buna karşılar ama hükümet de ısrarlı. Türkiye'de istihdamı arttıracağını düşünüyor hükümet. Sendikalarsa işsizliği arttıracağını ve özellikle kadın istihdamı konusunda sıkıntı yaratabileceği konusunda endişelerini dile getiriyorlar. Şimdi tabii biz konuşmayalım, bu konunun uzmanı konuşsun. Ali Tezer'e soralım istiyoruz. O da hattımızda. Merhabalar Ali Tezer.
Merhaba efendim.
Ne diyeceğiz bu esnek çalışma modeliyle ilgili olarak? Dünyada uygulandığını biliyoruz ama Türkiye'de uygulamada çalışanlar için artı bir gelişme midir, yoksa onların hayrına olmayacak mı bu düzenleme?
Şimdi kapitalist sistemde, kapitalist bir hükümet tarafından yönetilen ülkelerde çalışanların hayrına olacak düzenlemelerin çıkması için seçime çok yakın zaman kalmış olması lazım. Şimdi tam tersi durumdayız. Seçim evet. Geçti ve bitti. Artık çalışanların ve emek lehine yasaların çıkması için en azından önümüzde 2-3 yıl var diyelim.
Evet.
Bahsettiğiniz esnek çalışma modelleri yaklaşık 10 yıldan beri istihdam stratejisi planı adı altında uygulanmaya konmaya çalışılan bölgesel asgari ücret, kıdem tazminatının kaldırılıp yerine fon uygulaması getirilmesi, özel İstanbul yollarının işçi kiralamasına izin verilmesi, esnek çalışma modelleri gibi modellerle emeğin daha az para alarak daha çok çalışmasını yol açacak düzenlemeler içeren bir paket idi. Ben ona İslam stratejisi değil, İslam trajedisi diyorum. O ismi vermiştim. Çünkü amaç burada emeğin milli gelirden aldığı payı daha az düşürmek ve çalışanların daha çok çalışıp daha az ücret almasına yol açacak düzenlemeleri getirmekti. Evet, onlardan bir tanesi esnek çalışma modeli dediğimiz model çıktı. Bunu metrodaki bir büfe örneğiyle başlayalım. Metroda bir büfede genelde sabah saatlerinde 2-3 saat, bir de akşam saatlerinde 2-3 saat çalışma olur. Şimdiki düzenlemede bir metrodaki bir kafe veya büfede çalışan kişi 8 saat veya 9 saat çalışır ve tam ay ücret alır ve böylece tam ay çalışarak tam ücrete sahip olur. Şimdi yeni düzenlemeden sonra metrodaki iş yeri sahibi çalışanlara diyecek ki sabahları 3 saat geleceksin, akşamları 3 saat geleceksin. Ben sana tam ücret vermeyeceğim, yarım ücret vereceğim. Yani ücretini esnetiyorum. Çalışmadığın dönemler olacak. Ama bu arada çalışanın ücreti yarı yarıya düştüğü halde giderleri iki katına çıkacak. Artık bir sabah gelip bir akşam gelmeyecek. Sabah işe gidecek, öğlen geri dönecek. Akşam üzeri tekrar işe gidecek. Akşam bittiğinde tekrar eve gelecek. Giderleri artacak bu arada. Ev sahibine de diyemeyecek.
Beni yarım çalıştırıyorlar.
Ev sahibi diyemeyecek. Kira yarı yere düşür, esnet diyemeyecek.
Tabii bir de sosyal güvenlik meselesi var değil mi bunun, Ali Tezer?
Tabii, biliyorsunuz yeni düzenlemeyle çalışanların 65 yaşında en az 7200 günle emekli olmaları gerekir. Yani 65 yaşına kadar en az 20 tam yıl çalışmış olmaları lazım. Esnek çalışma modelinde ayda 30 gün değil 10 gün, 15 gün, 20 gün belirlediği için çalışanın emekli olmak için gereken 7200 günü doldurması 20 yıla değil 25, 30, 35, 40 yıla tekabül edecek demektir. Yani daha uzun sürede emekli olmak durumunda kalacak. Bu arada ileride alacağı emekli maaşı da 1000 lira değil 500 lira olacak. Çünkü kazançları da yarım olduğu için alacağı emekli maaşı da daha düşük olacak.
Evet, her yönüyle sıkıntılı çalışan açısından. Bir de kadın istihdamını etkileyebilir diye bir değerlendirme yapılıyordu. Sizin bu konuda bir görüşünüz var mı?
Tabii bizim ülkemizde genelde kadınlara pozitif ayrımcılık uygulandığı için istihdama girişleri çok düşük oluyor. Avrupa ortalaması yaklaşık %45'lerdeyken bizde %25'ler civarında bir kadın istihdam var. Yani kadınların dünya ortalamasına, istihdam durumuna baktığımızda Türkiye sonlarda görülüyor diyebiliriz. Bu anlamda şimdi kadınların özellikle doğumdan sonraki sürede 4,5 yıla kadar, yani çocukları 4,5 yaşına, yani ilk öğretim çağına ulaşıncaya kadar yarım çalışma isteklerinin işverence karşılanmak zorunluluğu kalması işverene şunu yöneltecek. Şimdi ben işe aldım bir kadını, doğum yaptı, 4,5 yıl boyunca bu kadın yarım işe gelecek, diğer yarım gün ne olacak sorusuyla karşı karşıya kalınacak. Genelde şimdiye kadar evlenmeyi düşünüyor musunuz, çocuk yapmayı düşünüyor musunuz gibi soru sorarak kadınlar işe alınıyordu. Artık bu sorulara daha çok değer verilecek. Hele hele hamile olduğu düşünülen veya öğrenilen kadının işten çıkartılması işverence daha çok düşünülerek bir an önce onu işten çıkarayım, onun yerine tam zamanlı çalışacak birini alayım. Veyahut da bu kadınlar ya evleniyorlar ya çocuk yapıyorlar, bunları almak yerine erkek işçi alayım demek yoluna yönelecekler.
Yeni dönemde kadınlar için de zor olacak herhalde iş gücü piyasası. Çok teşekkür ediyoruz Ali Tezer, katıldınız ve bizi bilgilendirdiğiniz için.
Sağ olun.
Şimdi bir Kayseri'den bilgi aktaracağım. Sonra da arkadaşlarımız Hayko Bağdat'ı bağlayacaklar. Çünkü Hayko Bağdat gazetecilik dışında başka bir alana el attı. Niye diye soracağız kendisine canlı yayında. Cansel Buse'nin Kayseri'deki bu büyük trajedi, hatırlayacaksınız. Ailesi Hürriyet Gazetesi'ne konuşmuş ve ateş püskürüyorlar hem öğretmene hem okula, okul yönetimine, rehber öğretmenlere. Niye? Çünkü kızlarına taciz edilmiş kızları ve tecavüz edilmiş. Tecavüz de öğretmen, 39 yaşında evli iki çocuklu öğretmen de kabul ediyor emniyetteki sorgusunda, savcılıkta şu anda cezaevinde. İki okul görevlisi de aslında biraz suçlu görünüyorlar bu meseleyle ilgili olarak, ama okul müdürü de aynı şekilde, onlar serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla birlikte. Çünkü öğretmenin taciz meselesi okulun gündemine geliyor ve okulun adı kötüleşecek diye hem okul yönetimi hem de rehber öğretmenler bu meseleyi kapatmaya çalışıyorlar ve ailesi de isyan ediyor. İsyanı da bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer almış. Neredeyse tıbba yetecek, diş hekimliğine yetecek puan aldığını söylüyorlar arkadaşları ve kuzenleri bu çocuğun. Deneme sınavlarında tıbba yetecek puan da alacağım, göreceksiniz diyormuş. Ama başına böyle bir olay gelmiş öğretmenin tarafından. Sonrasında da biliyorsunuz kendi hayatına kendisi son verdi. Bu intihardan sonra ailesi sınav stresiyle intihar ettiğini düşünmüş önce. Sonra arkadaşları söylemişler ve sonra da girişimde bulunmuşlar. İşte polis babanın silahıyla kendi hayatına son veren bir genç kız çocuğu ve o kız çocuğuna tecavüz eden bir öğretmen, o öğretmeni korumaya çalışan bir okul yönetimi. Kayseri'de büyük bir facia var, büyük bir facia, insan konuşamıyor. Bir şey daha söyleyeyim, bunu da bitireyim çünkü bu da enteresandı. Tarsus Cengiz Topel Lisesi'nde geç kalan kız öğrenciye bir müdür yardımcısı "bu bacaklarla otobana çık" demiş. İnanabiliyor musunuz? Geç kalmış kız öğrenci, son dakikada okuldan içeri girerken görüyor ve "sen bu bacaklarla otobana çık" diyor. Kızı herhalde kısa giydiği için eleştiriyor ya da başka bir şey için eleştiriyor. Eleştirirken de bu cümleleri kullanıyor. Neyse ki kız ailesine gidiyor, söylüyor bunu ve suç duyurusunda bulunuyorlar. Şimdi olay mahkemelik olmuş, bilmiyorum sonuç çıkar mı? Yavaş yavaş sona geliyoruz. Hayko Bağdat'la bitireceğiz. Şu anda da telefon attığımızda kendisi. Farklı bir alana el attığını görüyoruz. Aslında bizle yaptığı bağlantılarda da bir sürprizim olacak, bir başka işle uğraşacağım, onun için hazırlık yapıyorum demişti. O iş bu işmiş demek ki. Tek kişilik stand-up yapacak Hayko Bağdat. Değil mi Hayko?
Sevgili Yavuz, stand-up demeyelim.
Stand-up gibi desek yani, tam öyle değil demişsin sen.
Stand-up gibi mi diyelim? Tam olarak gerçekten... şeyini bilmiyorum, tür olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bir tek kişilik bir şey dedi bizim sevgili yönetmen Kemal Gökhan Gülsel.
O da güzel olmuş ama tek kişilik bir şey yani.
Çünkü şöyle bir şey var, ben şimdiye kadar bir kent hikayesi, bir İstanbul hikayesi, bir İstanbul içerisindeki bütün kimliklerle beraber yaşama alışkanlığını kitaplardan, filmlerden öğrenmiş bir insan olmayarak, bu mahallenin çocuğu olarak buranın bütün renkleriyle bir arada yaşamışlıklarıyla ve bütün ötekileştirmeler ve ayrımcılıklara da maruz kalan, ismini söylediği anda itibaren başlayan bir hayatı olan birisi olarak bütün mecraları kullanmaya çalıştım.
Evet.
Yani kitap dediler, peki dedim, aslında yazar falan değilim ben ama yani kitaplarda bayağı sattayım.
Gayet güzel. Evet.
ne bileyim, televizyon programı dediler, peki. Konferans, sosyal medya, radyo, aklına gelebilecek bütün mecralarda. bütün bu trajik meseleleri yaratan algıyla kavga etmeye devam ettim hayatta. Bunları yapabildiğim için de şunu da anlatabilmeyi hak edilmiş olarak görüyorum ben. Hayat her zaman da bütün bu meseleler içerisinde trajik değil. Bazen de trajikomik devam etti tabii ki ister istemez. Bu toplumun bütün binlerce yıllık beraber yaşama alışkanlığını unutmuş kimlikler arasında. Böyle bir yerli yabancılık meselesi çoğu zaman söz konusu oldu. Şeyi düşünsene, biriyle tanışırken "merhaba, ben Yavuz Oğan" dediğinde "merhaba, memnun oldum" diyorlar. "Ben merhaba, Hayko Bağdat" dediğinde başlayan bir dert var hayatımda. Dolayısıyla bu çok komik aynı zamanda ama trajikomik belki de. İşin siyasi kavgasını, bunlar böyle olmamalıdır kavgasını başka mecralarda verirken bir de şey geldi içimden. Bir de şey anlatayım, çıkayım sahneye anlatayım insanlara biraz bunu. Hani böyle bir hızlandırılmış oyunculuk kursu alıp da yazılmış metni taklit etmeye çalışarak falan filan değil. Aslında kitaplarımdaki tatlı. Tabii ki orada olmayan başka bir sürü...
sohbet tadında herhalde, öyle mi yani?
Biraz sohbet gibi. Muhabbet. Dün çok anlatacağım işte. Yani öyleyken böyle. Yani bütün bunlar komik aslında. Ve sohbet bittiğinde herkes biraz gülümseyecek belki ama... ya biz güldük de çok komik de değil aslında ama çok da komik aynı zamanda gibi. Hep beraber bir ortak fikirle çıkacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi ben... her mecrayı bir enstrüman olarak görüyorum. Yani sesim güzel olsa şarkı da söyleyeceğim bugün işte.
bir öneri gelebilir belki önümüzdeki günlerde.
Valla bir tane Hayko var o işi yetimliği yapan.
Çok da iyi yapıyor gerçekten.
Şimdi bunu da BKM'ye de konuştuk. Oradaki dostlar zaten bu işin şeyini çok iyi bilen, yıllardır bu sektörü çok fazla ürün vermiş arkadaşlar. Açıkçası ben oradaki arkadaşlara da hani gelin ben böyle bir şey düşünüyorum. BKM'de olur mu? Size iş satayım diye konuşmadım oradaki Necati Bey'le ve Celal abi ve diğer arkadaşlarla. Şeyi sordum onlara, yani ben bütün bu mecraları kullanırken aklıma bir de böyle bir şey geldi. Siz ne dersiniz, bu iş burada da olur mu dedim. Biraz baktık birbirimize, biraz prova yaptık, biraz çalıştık falan filan derken daha önce düşünüyordum hatta, ama işte memleketin halleri, başka durumlar, evet, hepimizin içinde olduğu dertlerle beraber biraz erteledik. Ucuna da geldik.
Ne zaman başlıyorsun Hayko? Onu bir biz dinleyenlere aktarmış olalım.
6 Mart'ta BKM Mutfak'ta başlayacağım. Aslında BKM Büyük Salon'da başlamayı düşünmüştük. Ama sonra ben özellikle şey istedim. Ya dur bir hani mutfakta pişirelim işi. Biraz daha, çünkü orası çok büyük sahne. Evet. Daha yüksekte. Orası biraz daha göz hizasında. Daha az insanlı. 6, 13 ve 27 Mart pazar günleri saat 7.30'da başlayacağım. Sonrası bakalım. Yol açık olsun eğer. Mümkünse vallahi, biraz başka kentlere, belki başka ülkelere. Hani hep başka ülkeye git diyorlar ya bana.
Şans. Ama bunun için git demiyorlar Hayko. Yanlış anlama, gözünü seveyim.
Ama işte biz onu öyle söylersek. Ben turne diye algıladım hep onu yani.
Harika, gerçekten en içten dileklerimle başarılı olmanı dilerim. Aynı zamanda kıskandırıcı da bir şey. Biz burada hala memleket meseleleri ve çok derin meselelerle konuşurken sen en azından seyirciyle birebir göz teması kurarak farklı bir alanda farklı bir işin heyecanını yaşayacaksın. Biz de ona tanıklık etmek isteriz. 6 Mart'ta ilk gösteri BKM Mutfak'ta.
Değil evet mi? Sevgilerim.
Çok teşekkürler Hayko.
Ben
başarılar.
Teşekkür ederim. Gösterdiğim için. Çok sevgiler. Hoşçakalın.
Evet, Hayko Bağdat'la da konuştuk. Yeni bir alanda bir deneme yapıyor. Müslüman Mahallesi'nde Salyangaz Olmak ismiyle birlikte başlıyor. Aslında tek kişilik bir şey diye de yönetmenleri isimlendirmiş bunu. BKM Mutfak'ta başlayacaklar. 4 haftalık bir programları var öncelikle. Sonrasına da bakacağız diyor. Ben başarılı olacak konusunda hiç şüphem yok doğrusu. Bitiriyoruz yavaş yavaş. Gündemdeki bütün konulara, başlıklara bakmaya çalıştık. Kendi dilimiz döndüğünce de yorumları size aktardık. Koray Candemir'le bitiriyoruz. Nefesini tut. Bu programın tekrarını 24'te RSFM'de izleyebilirsiniz. Ayrıca bir de bunu izle.com'dan da tümünü görüntülü olarak izleme imkanına sahip olduğunuzu aktaralım. Yarın saat 17.30'da buluşmak dileğiyle diyelim. Yalnız başına solma.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.